أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قيمة لكارد الشرم إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله El-Cami'us Sahih, Sahih-ül Bukhari diye bilinen hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın yeryüzünde, Allah-u Teala'nın kelamı olan kitabından sonra İslam ümmetinin icmasıyla en sahih olan kitap Sahih-i Bukhari'nin şerhini okumaya Allah'a hamdolsun ki devam ediyoruz. Uzun bir süredir bu kitabı okuyoruz. İnsanlar Allah Resulü'nün sözlerinin ve sünnetlerinin naklolduğu, aktarıldığı bu kitaba gereken önemi vermediler ve vermemeye de devam ediyorlar. Eski çağlarda ilme kıymet verilen dönemlerde İslam beldelerinin büyük şehirlerinde, merkez camilerinde hadis meclisleri olurmuş, bu kitaplar okutulurmuş. İnsanlar bunları ezberlermiş. Hala bazı ülkelerde Buhari hafızları var, Müslim hafızları var, Kutub-i Sitte hafızları var. Bunlar böyle bize çok uzak gibi gelen şeyler olsa da hala bazı ülkelerde bu kitapları ezberleyen hafızlar var. Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra Buhari'yi, Müslim'i, Ebu Davud'u, Tirmizi'yi ne yapıyorlar? İbn-i Mace'yi, Nesai'yi ezberliyorlar. Bizler hani bu kitapları ezberlemesek de en azından ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kim bu Ebu Davud? Kim bu Nesai? Niye bunları bilmemiz gerekiyor? Çünkü bu insanlar bize dini muhafaza edip korumuşlar. Allah Resulü'nün Mekke'de, Medine'de yaşadığı dini bize aktarmışlar. Yani eski çağlarda düşünün, Allah Resulü'nün yaşadığı dönemlerde. Yani onun yaşadığı din nasıl korunacak? Tek bir yolla korunacak. Rivayet yoluyla korunacak. Herkes birbirine ne yapıyor? Aktarıyor. İşte rivayet ilmi, hadis ilmi de böyle doğmuş. İnsanlar önce hadisi nereden aldıklarına bakıyorlar. Değil mi? Buna isnat deniyor. Kimden duyduğuyla alakalı kişilerin geçtiği bölüme. Ardından da peygamberimizle alakalı bölüm olan bölüme de metin deniyor. Yani hadis deyince aklımıza hem isnat gelmeli hem metin gelmeli. İsnat ve metin. Bu bilgilere bizim sahip olmamız lazım. Bunlar bizim dinimiz. Allah-u Teala bu dini bize böyle korumuş. Yani bu Kur'an-ı Kerim bize böyle geldi, bu sünnet bize böyle geldi. Biz bunlardan uzaklaştığımız zaman birileri gelip ne yapabiliyor? Bizi bu kaynaklar hakkında şüpheye düşürebiliyor. Senin bu konuyla alakalı altyapın yoksa, bilgin yoksa, bu ilim sana nasıl geldiğiyle alakalı bir, en azından bir genel kültürün yoksa, adam kalkıp diyor ki Buhari peygamberimizi görmemiş, nasıl peygamberimizin yaptığı bir şeyi anlatıyor, rivayet ediyor. Yani bu kadar apuk supuk, değersiz bir şüphe. Yani Buhari peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer bir nakil, direkt bir nakilde bulunmuyor ki. Arada neler var? Raviler var, sahabe var, sahabeden sonra tabi'in var, tabi'inden sonra tabi'in var. Değil mi? Herkes, her nesil birden, bir sonraki nesile peygamberimizi ne yapıyor? Anlatıyor, aktarıyor. Yani evimizde alalım bu kitapları okuyalım. Bu konu, bu kitaplarla alakalı yazılmış Türkçe'de bulunan kitaplar var. Yani hadis usulü diye bilinen kitaplar var. Merak edip bunları okumak lazım. Bunlar bizim yani dinimiz. Bırakın kültürümüz olmayı. Bunlar bizim dinimiz. Hadis usulü, hadis metodolojisi var. Onlar da mesela biraz bilgi veriyor. Biraz bilgiden bahsediyor. Bunlara bizim vakıf olmamız lazım. Yani bugün müteahhit olmasak da şurada herkese müteahhitlikle alakalı birkaç terim sorsam herkes bilir. Değil mi? İşte ne bileyim tekstille alakalı yine bilir. Yani ilgisi olmamasına, alakası olmamasına rağmen herkesin neyi var? Merakı var. Ama iş Allah'ın dinine gelince herkeste bir ne var? Buna ben yüz çevirme diyorum. Yüz çevirme var. Ya aç bir merak et. Bir hafta sonra aç. Senenin bir ayını merak et. Allah Resulü'nün hadislerinin bize aktarılma yöntemi olan yöntemler nelerdir? Bunları merak et ya. Bununla alakalı Arapça bilmiyorsan da en azından İmam Hatip'lerde, ilahiyatlarda yazılmış kitaplar var mesela. Bunları bir aç oku. Ne anlatıyor burada? Allah Resulü'nün hadisi. Geçen Allah uzun ömürler versin Enver abimize. Burada kıraat deyince, farklı bir kıraat ortaya çıkınca ilk defa duyduğunda bir şaşırdı şöyle. Dedi o ne oluyor hocam? Dedi. Sonra gitti araştırdı geldi. Evet dedi ya Allah razı olsun. Ufkumuzu açtınız, bilgimizi açtınız. Böyle bir şey varmış. Bunlar güzel şeyler. Yani bizler eğer bu iki kaynağı Kur'an ve sünneti yakından iyi tanımazsak, bunun literatürüne vakıf olmazsak birileri bizden sonra çoluğumuza çocuğumuza gelip ne yapar? Bu iki kaynak hakkında şüpheler bırakır. Bu iki kaynak hakkında şüphe bırakmak demek, dinde şüphe bırakmak demek. Yani din, Allah'a hamdolsun ki Allah'ın muhafazası ile, korunmasıyla bu din korunacak. Korunacak yöntemler de bunlar. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti ve bunlarla ilgili gelişen ilmi literatür. Allah bunlarla korudu. Yoksa bir kutunun içinde, bir çelik sandığın içinde, kapalı bir alanda değil. Yani Allah'ın dinini koruyanlar kimler? Adamlar, alimler. Onlar ne yapıyorlar? Nesilden nesile bu dini aktarıyorlar. Evet, İmam Bukhari'de bu büyük alimlerden bir tanesi. Yani bu kitaba öyle bakmak lazım. Allah-u Teala'nın kelamından sonra yeryüzünde en sahih olan kitap. Bizler geçen hafta Allah-u Teala'nın gayret dediğimiz kıskanmasını aldık. Bununla alakalı hadisleri zikrettik. Hadiste Sa'd bin Ubade'nin kıskançlığından bahsediliyordu. Eğer hanımımın üzerinde yanında birisini görürsem onun kılıcımı alır, keskin tarafıyla öldürürüm sözü vardı. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh bu sözünü duyan peygamberimiz diyor ki ashabına, buna siz şaşırıyorsunuz mu bu kıskançlığa? Ben diyor Sa'd bin Ubade'den daha kıskancım, Allah da diyor benden daha kıskançtır. Sa'd bin Ubade hakkında böyle bazı rivayetler naklediliyor. Yani çok kıskanç bir adam olduğu söyleniliyor. Bazı ilim ehli bunları naklediyor. Sa'd bin Ubade'nin diyorlar boşadığı hanımla kimse evlenmez diyorlar. Korkarlardı Sa'd bin Ubade'nin kıskançlığından diyorlar. Böyle rivayetler de var ama siz Allah-u Teala'nın gayretini, kıskançlığını düşünün. Allah-u Teala'nın kıskandığı şey nedir? Fuhşiyat. Haramlar. İşlenirse Allah-u Teala ne yapar? Onu kıskanır. Kıskanmasının bir gereği olarak da ona buğz eder. Ona buğz eder ve onu kerih görür. Bir sonraki bapta İmam Bukhari rahimahullah diyor ki babun kul eyyü şeyin ekberu şehadeten kulillah. Ayet-i kerime getirmiş. Hangi şey şehadetçe daha büyüktür? De ki benimle sizin aranızda Allah şahittir. Burada İmam Bukhari rahimahullah şey lafzını zikrediyor. Ehl-i sünnet vel cemaate göre Allah'tan bahsedilirken, Allah'tan haber verilirken, Yüce Allah'tan haber verilirken onun hakkında bir şey denilir mi denilmez meselesi. Tabi şey kelimesi Arapçada mevcut, var olan şey, bir şeye ne denir? Varlığa, yani varlık demek var olan bir şeye şey denir. Onun için Ehl-i Sünnet, İmam Ebu Hanife de bunun için dahil, Allah-u Teala'dan şey diye bahsedilebilir. Yani Allah bir şeydir, yani bir varlıktır, mevcuttur denilebilir mi? Denilir. Ancak şey kelimesi Allah-u Teala'nın bir ismi değil, onun bir neydir? Vasfıdır. Ondan haber verilen bir vasıftır, sıfattır. Yani bizler biliyoruz ki Allah-u Teala'nın isimleri nedir? Esmaül Hüsna'dır. Hüsna'dır. Bunlarla Allah-u Teala'ya dua edilir. İsimler bahsi en dar olan bahistir. Allah-u Teala'nın isimleri en dar. Sıfatlar biraz daha geniş. Allah-u Teala'dan haber verme meselesi biraz daha geniştir. Şimdi bu ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَ Şehadet bakımından hangi şey daha büyüktür? Şahitlik bakımından. Kimin şahitliği daha büyük diye sor, de. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Cevap olarak da diyor ki, de ki قُلِ اللّٰهِ Allah-u Teala nedir? En büyük şahit Allah'tır. Bununla alakalı İmam Bukhari rahimahullah diyor ki وَسَمَّ اللّٰهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا Allah-u Teala kendini bu ayet-i kerimede ne yapıyor? Neyle tesmiye ediyor, isimlendiriyor? Şey. Yani şey kelimesi Arapçada var olan varlık yani yok olan, yok olana şey denmez. Yokluğa şey denmez. Var olana ne denir? Şey denir. وَسَمَّ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ شَيْئًا Allah-u Teala Allah Resulü de Kur'an'ı Kur'an ile konuşurken Kur'an'la ilgili bir meselede Kur'an'dan şey diye bahsediyor. Az sonra o hadis gelecek. Meşhur bir hadis. Ve huve sıfatun min sıfatillah. Demek ki şey Allah'ın bir sıfatıdır. Ve kâle kullu şeyin hâlikun illa vecehu. Allah Teala ne buyuruyor? Kullu şeyin hâlikun. Her şey
yok olacak.
İlla vecehu. Onun vecihi, yüzü bakidir. Demek ki buradaki kullu şeyin her şey. Allah-u Teala da o zaman nedir? Bir şeydir. Yani varlıktır. Yani vardır, yoktur. Yok değildir. Burada İmam Bukhari'nin başlıkta söylediği mesele. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'den bir şey diye bahsediyor. Bu hadis nedir? Sehl ibn-i Sa'd. Uzunca yaşayan sahabelerden bir tanesi. Sehl ibn-i Sa'd. Zannedersem ismi Hazen. Allah Resulü bunun ismini değiştiriyor. Ve uzunca yaşıyor. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الله رسول dedi ki bir adama emaake minel kur'an şeyun emaake minel kur'an şeyun Kur'an'dan bildiğin bir şey var mı? Kur'an'dan bildiğin bir şey var mı? Şimdi İmam Buhari'nin fıkhına dikkat edin arkadaşlar. Nerelerden dolaşıp nerelerden geliyor? Diyor ki Allah Resulü bir sahabeye Kur'an'dan bildiğin bir şey var mı? Kur'an Allahu Teala'nın kelamı mı? Kelamı. Onun bir sıfatı mı? Sıfatı. Allah Teala onun sıfatı Allah Resulü onun sıfatıyla bahsederken ne diyor? Kur'an'dan bildiğin bir şey var mı? Allah Teala'nın sıfatı hakkında da ne ile bahsedilmiş? Şey diye bahsedilmiş. Demek ki Allah Teala'nın yani vasfı şey ile vasfı caizdir. Ehl-i Sünnet'in yani bundan kastı Allah Teala vardır, mevcuttur. Allah Teala geçen derste de söyledik. Vasfedilirken, nitelenirken Ehl-i Sünnet'in temel prensip kaidesi nedir? Kur'an'da ispat edilen, sünnette ispat edilen şeylerin hepsi ne yapılır? İspat edilir. Ehl-i Sünnet'in menheci ispattır. Yani Allah-u Teala haydır, kayyumdur. Es-Semi, El-Basir, değil mi? El-Hay, El-Kayyum. Hep ispat. Niye bunları ispat ediyoruz? Çünkü Allah-u Teala bunları ne yaptı? Bu isimleri kendi hakkında ispat etti. El-Gayra, kıskançlık. El-Gadab. Er-Rahme. Değil mi? Bunları hep ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. Ehl-i Bidat'ın menhecine isim sıfatlarda nefi. Allah şöyle değildir. Böyle değildir. Yukarıda değildir. Altta değildir. Sağda hep nefi. Yani ne Kur'an'ın metodu ne de sünnetin metodu nefi değil. İspat. Tabi ispatta da ölçü ne? Kur'an ve sünnet. Şimdi bu hadiste İmam Bukhari hadisi almış, buradan almış, buradan almış, buraya getirmiş, koymuş. İmam Bukhari dedi ki, herkese bu kitabı okumak için yazmamış. Yani bunu alıp, biraz atlayıp sormayan adam okursa pek bir şey anlamayabilir. Şimdi İmam Bukhari'nin burada zikrettiği, Peygamberimizin Kur'an'dan bildiğin bir şey var mı dediği hadis, uzunca bir hadis. Bu meşhur bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir tane kadıncağız geliyor. Yani bu rivayet yine Buhari'de geçiyor. İmam Buhari hadisi ne yapıyor? Bakın metodudur bu. Kimi zaman bütünüyle veriyor olduğu gibi kitabının bir kısmı, bir bölümünde konu işte diyelim ki mehir konusu. Kadına verilmesi gereken mehir. Ama konu akide ile alakalı Allah hakkında şey diye bahsedilir mi? Allah'ın hakkında şey ispat edilir mi meselesine gelince hadisin sadece bir satırlık yerine getirip koyuyor veriyor bize. Onun için İmam Buhari'nin bir hadisi defalarca tekrarladığını görüyoruz kitabında. Bazısı diyor ki işte ahmak insanlar. Yahu diyor aynı hadisi İmam Buhari 10 defa kitabında zikretmiş diyor yani. Bizim diyor aklımızla dalga mı geçiyor İmam Buhari? Mesela böyle diyenler var. Bilmiyor ki İmam Buhari hadis çünkü bir hadisi bir insanın ilmi, altyapısı, usulü güçlü olursa bir hadisten birden fazla konuda ne yapabilir? Hüküm çıkarabilir. Sen anlamazsın. Bakarsın böyle mal mal. Dersin bu hadis ne alakası var? Ama ilim ehli adam bir hadisten 10 ayrı yerden, 20 ayrı yerden, 30 ayrı yerden ne yapar? Hüküm çıkarır. Allah Resulü'nün küçük çocuğa ey Ömercik, ey Ebu Ömeyr, ma da fa'la nukayr. Serçeceğe ne oldu? Kuşa ne oldu? Sözü var. Öyle iki satırlık bir hadis. Yani ilim ehlinden 60 tane fayda çıkaran alimler var bu hadisten. İki cümle hadisten 60 tane fayda çıkarır. Hayvanlar diyor kafeste beslenir caizdir. Çünkü bu çocuk ne yapıyordu? Kafeste hayvan besliyordu. Hayvanı ölen birisine diyor taziyede bulunulur. Tamam mı? Küçük çocuğa ismiyle değil de künyesiyle hitap edilebilir. Çocuğun adı Ebu Umeyr değil. Yani evlenmemiş, çocuğu olmamış küçük bir çocuğa da künye takılabilir, söylenebilir. Gibi. Şimdi sana bu hadisi söylesek sen bakarsın. Desin, aa. Değil mi? Demek ki bir hadisten yani birden fazla konuya atıf yapmak, hüküm çıkarmak ilim ehlinin işi. İmam Buhari bunu yaptığında kitabı şişsin, dolsun baskısında kitap büyük hacimli gözüksün diye yapmadı adam. O dönemde baskı da yok, matbaa da yok. Millet eliyle yazıyor. Neyse. Bir hadisi 10 defa tekrarlıyorsa orada onun fıkhının derinliği var, büyüklüğü var. Demek ki burada da bu hadis burada kullanılıyor. Burada da kullanılıyor, burada da kullanılıyor. Şimdi burada düşünsenize bakın. Hadisi okuyacağım ben şimdi size. Ve bizim için ibret olsun. Birçok şeyler var hadiste. İbretlik noktalar var. Bir tane kadın geldi. İlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekalet ya Resulallah ci'tu li ehebe leke nefsi. Kadın diyor ki ey Allah'ın Resulü sana geldim. Kendimi sana vermek için. Yani seninle evlenmek için geldim. Allah Resulü'nün hususiyetlerinden bir tanesi de ona has bir şey. Yani kadınlarla velisinin izni olmadan ne yapabiliyor Allah Resulü? Evlenebiliyor. Kadın kendini verirse evlenir. فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Allah Resulü kadına bakıyor şöyle. فَسَعَدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ Kadına şöyle yani bir göz gezdiriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. ثُمَّ تَعْتَعَ رَأْسَهُ Sonra kafasını sallıyor. İstemiyor Allah Resulü. Yani erkek adam. Beşeri yönü var. Erkek tarafı var. Bakıyor kadına. Yani böyle bir şey. Yani zevkler ve renkler farklıdır derler ya. Yani senin hoşlandığın şeyden ben hoşlanmam, benim hoşlandığım şeyden hoşlanmayabilirsin. Kadıncağız geliyor. Diyor ki ben diyor seninle evlenmek istiyorum. Peygamber. Kendini peygambere arz ediyor. Hadis sahih. Buhari'de yaşıyor. Allah Resulü'ne şöyle bakın diyor. Yok yani. Hoşuna gitmiyor Allah Resulü'nün belki yani. Uygun görmüyor yani. Yani Allah Resulü'nün yanına Cüveyriye annemiz giriyor. Yani böyle güzel bir kadın. Ayşe anamız diyor ki daha girerken anladım diyor. Peygamber bunu alacak. Hadiste. Allah Resulü Aleyhisselam kadını hemen evleniyor mesela. Yani bu onun beşer olduğunu gösteriyor. Helal, mubah olduğu takdirde Allah-u Teala ona izin verdiği şekliyle Allah Resulü evlenmiş. Biz de ümmeti olarak evlenebilir miyiz? Evlenebiliriz. Yani bu bir ayıp değil. Bu bir kusur değil. Asıl ayıp, asıl kusur gayrimeşru olarak insanların dışarıda ne yapması? Hatta evli insanların evli insanlarla zina etmesi. Toplumun midesi bunu kaldırır olmuş. Ama İslam'ın izin verdiği şeyi maalesef kabullenemez hale gelmişler. Ki Allah muhafaza bu meseleler bugünümüzde, bu çağımızda insanların ayağını kaydıracak, dinden çıkaracak meseleler. Allah Resulü'nün böyle başını salladığını gören kadın فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ ف۪يهَا شَيْئًا Anladı diyor kadın. Peygamberin aklından yani hoşuna gitmedi. Peygamber istemedi. Celeset. Kadın ama oturuyor ya çöküyor. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, eğer bu kadında bir ihtiyacın yoksa, bununla evlenmeye bir niyetin yoksa, beni evlendir bu kadınla. Yani haram yok burada arkadaşlar. Bugün insanlar yani helal olan şeylerde utanır olmuşlar, haram olan şeylerde azgınlaşmışlar dediği gibi. Haddi aşmışlar. Sahabe diyor ki yani evlilik beşeri bir ihtiyaç. Bunu helalinden yaparsan ecir. Sahabeler diyor ya. Yani Peygamberimiz onlara deyince nasıl oluyor ya Allah'ın Resulü? Birisinin hanımıyla yapmış olduğu cimadan niye sevap olsun ki? Niye ecir olsun ki? Şaşırıyorlar Peygamberimiz onlara deyince. Bunda da bir sevap var. Bunda da bir ecir var. Aleyhisselatü Vesselam orada kıyas kullanıyor. Buna ilim ehli kıyas diyor. Sahabeler diyor ki şayet diyor biriniz bunu haramda yapsa aynı işi başka bir kadınla yapsa ne olurdu? Haram. O halde bu da helal. Bundan da size ne var? Ecir var. Fekale hel indeke min şey. Allah Resulü soruyor adama. Hel indeke min şey. Evleneceksin de var mı bir şeyin? Yani bu kadına bakacak bir şey var mı? Fekale la vallahi ya Resulallah. Sahabe diyor ki yeminler olsun ki hiçbir şeyim yok. Ama tevekküle bakın arkadaşlar. Şimdi adamın arabası var. İşi var, gücü var. Tabii hala yani illa arabası olmasına gerek yok. İmkanı yani imkan derken evlenecek, evinde tencere kaynayınca yaşayacak. Bir imkanı varsa adamın evlenmeli yani hele böyle bir zamanda. Adam kendi evini almadan işte kendi arabasını almadan evlenilmez zannediyor. Yani sen anne babanla otururken de evlenebilirsin yani. Evlilik bu kadar zor bir şey değil. Bunu zorlaştıran kimler? İşte Allah-u Teala bunu aldım, verdim, kabul ettim. Buna bağlamış. Bu kadar kolay. İnsanlar bunu zorlaştırmışlar. Allah Resulü diyor ki var mı bir şey yanında? Ve kâle lâ vallâhi ya Resulallah. İzheb ile ehlike fenzur hel tecidu şey'en. Diyor git diyor adama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bak diyor evinde bir şey var mı? Bir şey getir yani. Burada nikah kıyacağız, mehir verelim bir şeyler olsun. Adam fezehebe sümme raca fekale la vallahi ya Resulallah ma vecettu şeyen. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki gittim geldim hiçbir şey yok. Yani yokluğa bakın arkadaşlar. İnsanlarda hani üstünde bir şey yok. Eve gidiyor. Evde getirecek hiçbir şey yok. Şimdi halimizi düşünelim. Yaşadığımız hayat standartlarına bakalım. Ve geçim korkusundan dolayı hissettiğimiz korkulara bir bakalım. Yani adamın evlenecek en mutlu anı olacak bir zamanda oraya getireceği hiçbir şey yok. Şimdi hadisin devamında gelecek. Yani adam tamamen yokluk içinde. Gerçek anlamda yokluk. Yok yani yok. Bazı rivayetlerde sirvalim var diyor. Sirval aşağıya giyilen izar var diyor. Ya izar ya sirval. İzar, ya sirval diyor ya izar diyor. Tam lafzı hatırlamıyorum. Yani altına giydiği şey. Elbise. Diyor ki Allah onu versek diyor kadına sen ne olacaksın? Yok diyor bir şey. Yani üzerinde başka bir şey yok. Tek bir şey var. Elbise var, kılık kıyafet var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onzur velev hatemen min hadid. Git diyor bir diyor. Demirden bir yüzük bul gel. Dolaş diyor git. Demirden velev ki yani. Demir en değersiz maden. Demirden bir halka bul gel. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ Adam gitti, gezdi, dolaştı. فَقَالَ Dedi ki لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ yani, demirden yüzük de bulamadım. Bu da yok. وَلَكِنْ هَذَا اِزَارِ Lafız burada da geldi. Bu benim diyor eteğim, izar. Yani bugün Malezya'da, Endonezya'da erkekler hala giyiyor eteği. Uzun etek. Peygamberimiz döneminde yani sünnet olarak bakıldığında örfen, eğer örfte varsa izar giymek, etek giymek bu sünnet. Allah Resulü kendi kavminin örfü olarak bunu ne yapıyordu? İzarı giyiyordu. Ama bizim şimdi Türkiye'de bu izarı giymemiz sünnet mi? Değil. Çünkü bizim kavmimizin giydiği bir elbise değil. Bizim sünnetimiz ne? Bol, paçaları kısa, şal var. فَقَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِسْفُهُ. Hadis rivayet eden Sehl ibn Sa'd diyor ki, adamın ridası yok. Üstündeki, üstüne giyilen kıyafeti yok. Sadece yarım elbise var. Bu var diyor ey Allah'ın Resulü. Yani bu iş olsun bitsin, bunu bitirelim. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ اِنْ لَبِسْتَهُ اِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَاِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَاِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ. Yani bu izarla ne yapacağız, ne yapacağız diyor. Sen bunu senin üzerinde bıraksak kadına bir şey vermemiş olacağız. Kadına giydirsek sen çıplak kalacaksın. Nasıl olacak bu iş? Subhanallah, düşünün yani. Olayın bir taraftan da garibanlığını, yoksulluğunu düşünün. Kendi halinize bir bakın. Nimetler içinde yüzüyoruz arkadaşlar. Bu nimet Allah-u Teala'nın dediği gibi ne yapacak, ne yapılacaksınız diyor. Bu nimetlerden sorulacaksınız. Yani birisi gelmiş, en şerefli zaman diliminde yaşamış, en şerefli insanla yaşamış, peygamberle yaşamış. Üzerinde bir tane giydiği elbise var. Evlenecek, hareket yapamıyor. Yok. Bir de kendimizi düşünelim. Bolluk içindeyiz. Gömlek 10 tane, ayakkabı 20 tane. Hala fazla kazanalım telaşı, gayreti. Kur'an ezberi yok. Tilaveti yok. İbadet yok. Ama hala cennete girme ümidimiz o adamlardan daha fazla diye düşünüyoruz. Temennilerimiz daha çok, kuruntu. O adamlara yetişseydik, görseydik, akşamları onların yaşadığı korkuyu görsek herhalde her şeyden ümit keserdik yani. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ. Adam oturup yerine diyor kaldı. طَالَ مَجْلِسُهُ. Uzunca bir süre yerinden ayrılamadı adam. Çaresiz. Yapacak hiçbir şey yok. Kıpırdayamıyor bir yere. ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُوَلِّيَنْ. Tam adam kalktı gidiyor. Allah Resulü diyor, bunu gördü. Adam yani üzgün üzgün arkasını döndü. Çaresizlikten ayrılırken dedi ki, فَاَمَرَ بِهِ. Getirin onu buraya dedi. Adamı çağırıyor. فَدُعِيَ. Arkasından sesleniyorlar adamın. Falanca gel. Dönüyor adam. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Kur'an'dan ne var? İşte Buhari'nin bir, burada zikrettiği lafızda da اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ. Kur'an'dan bir şey var mı? Şimdi Buhari bakın hadis ne anlatıyor Buhari? O anlatılan konuyu başka bir yerde kullandı. Bir de burada itikat babında kullanıyor. Yani ilmi görüyor musunuz arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki adama, اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ. Kur'an'dan bildiğin bir şey var mı? Adam diyor ki, مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. Şu sureyi, şu sureyi, şu sureyi biliyorum. Adam sureleri sayıyor, bildiği sureleri. Geçen derste söyledik ya, sahabe diyor ki, Ali İmran'ı ezberleyen kişi diyor, cedde fina, bizim aramızda adam sayılırdı. Yani sahabeye göre adam, büyük adam kim? Kur'an adamı, Kur'an ehli olan adam. Bize göre büyük adam kim? Ne kadar zenginse, kılığı kıyafeti ne kadar iyiyse, o adam. Sahabelere göre Ali İmran'ı bilen büyük adam diyor sahabe. Bu da sayıyor sureleri. Şunu biliyorum, şunu biliyorum, şunu biliyorum. Kale etekra'uhunne an zahri kalbik. Diyor ki bunları ezbere biliyor mu? Peygamberimiz soruyor, bakın ezberledin mi bunları diyor. Peygamberimizin de ezbere önemi, ehemmiyeti var. Müslümanın Kur'an'dan ezberi olacak. Allah Teala kıyamette diyecek ki oku ve yüksel. Oku ve yüksel. İlim ehlinin çoğu diyor ki bu ezber. Yani cennetteki makamın menzilen neye göre olacak? Bildiğin ezbere göre. Namaz sureleriyle gidersen irtifa düşük olur. Onun için yani bu Kur'an ezberlemenin yaşı yok. Kâle naam kâle izheb fakat mellektukeha bimâ ma'aka minel Kur'an. Tamam diyor, al karıyı git. Tamam, seni diyor ezberlediğin, bu bildiğin Kur'anlar karşılığında seni bu kadınla ne yapıyorum? Evlendiriyorum. Peygamberimizin bir de böyle hususiyeti var. Kadına veli oluyor. Ve bu evlilik böylece ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Tabi hadisin önü arkası bu. İmam Bukhari'nin getirdiği yer neresi? اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ Kur'an'dan bildiğin bir şey var mı? Kur'an hakkında bir şey ifadesi kullanıldıysa, ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, bu da onun sıfatıdır. Allah'ın hakkında da ayetleri geldiği üzere şey ifadesi ne yapılıyor? Allah bir şeydir. Yani mevcuttur, varlıktır. Bu hadise alakalı olarak, fıkhi olarak ilim ehli mehir hakkında konuşmuş. Biliyorsunuz mehir nikahın farzlarından. Yani mehirin verilmesi gerekiyor. Tabii mehirin mal olması gerekiyor. Ancak ilim ehli diyor ki şayet adamın verecek bir malı mülkü yoksa karşılığında Kur'an gibi öğretme karşılığında ne yapabilir? Mehir olarak bunu verebilir. Bu olayda olduğu gibi. Yani verecek bir şeyin yoksa kadına mehir olarak, para olarak, altın olarak sana ben gel tebareke ezberleteyim. Bunu mehir olarak kabul et dersen, o karşı tarafta kız ve velisi kabul ederse sen bununla ne yaparsın? Evlilik yapabilirsin. Ama malın varsa ilim ehlinin bir grup diyor ki bu da en şey olanı yani ihtiyatlı olanı. Malın varsa az da olsa bir şey ver. 100 TL, 100 dolar. Küçük altın ver. Çünkü bu kadının neyi? Hak. Ya paran yoksa o zaman da ne yap? Kur'an, Âl-i İmran, Âmener Resulü duruma göre ver. Mehirle alakalı kadına mehir borcum var. Kadın dedi ki ben affettim. Yani istemiyorum. Diyebilir mi?
Diyebilir.
Yani kadına bazen bazıları evleniyor. 5 kilo altın diyor. Bilmiyor neyi söz verdiğini. Kadın merhametliyse affedebiliyor. Eğer affederse kadın bu 5 kilo altını artık o mehir düşer. Peki kadın daha sonradan isteyebilir mi bunu? Kızdığı zaman kocasına isteyemez. Bitti. Borç affedildiği zaman zimmet boşalıyor. Yani artık ondan sonra tekrardan yok ben vazgeçtim diyemez. Abi sen 5 kilo söz verdiysen kadın da isterse onun hakkı vereceksin. Bu da ayrı bir mesele. Başka bir mesele erkeklerin yüzük takma meselesi. Erkeklerin yüzük takması sünnet midir değil midir? İlim ehli diyor ki şayet yüzüğü mühür olarak kullanıyorsan peygamberimizde olduğu gibi yüzük takman sünnet olur. Eski dönemlerde insanların birbirine yazmış olduğu mektuplar var. Yazışmalar var. Bu yazışmalarda insanlar mektubun değerini neyle ölçüyorlar? Gelen mühürle. Allah Resulü de bir tane yüzük ediniyor. Takıyor onu. Ve ne yapıyor onu? Mühür olarak kullanıyor. Sen de var böyle bazı alimler adam kör. Mektup yazılıyor. Onun adına yazıyor. Yazılıyor. Söylüyor. Yazıyorlar. Sekreteri. Sonra alıyor. Ne yapıyor? Yüzüğünü mürekkebe batırıyor. Mühür olarak basıyor. Mesela böyle yüzüğü kullanan adam hakkında yüzük ne olur? Sünnet olur. Peki bizim böyle taktığımız yüzükler ne? Bunlar zinet, süs. Caiz mi? Caiz. Erkeğin süsüne izin verilen süslerden bir tanesi. Yüzük. Koku. Yani erkeklerde zinet meselesi sınırlı, kısıtlı. Bu hadisteki başka bir mesele demirden yüzük takılır mı? Demir. Çünkü bazı rivayetler var. Cehennem ehlinin, cehennem halkının ziyaneti süsü diye geçiyor rivayetlerde. Altın, demirden takılan yüzük. Kimi ilim ehli bu hadisleri zayıf görüyor. Kimileri de sahih görüyor. İbn-i Seymin Allah rahmet eylesin diyor ki, uzak durmak gerekir. İhtiyatlı olan da nedir? Odur. Böyle demir ve demir cinsinden ne yapmamak lazım? Yüzük takmamak lazım. Özellikle yüzük takmamak lazım. Evet, bu meseleyle birlikte Yüce Rabbimizin hakkında şey, Allah bir şeydir meselesinde bitirmiş olduk.